Ayrım 12.
Benden başkalarının belki çoktan yapışkan bir dulavrat otu gibi görüp çizmelerinin altında kimsenin kulağının duymayacağı gibi ezip geçeceği bu kadın, olsa olsa başkalarının hakkında verdiği yargıya ufak ve çirkin bir leke katmaktan başka bir şey yapmayacak. Sorunun bugünkü durumu işte böyle, yani beni pek tedirgin edecek gibi değil. Aradan yıllar geçtikçe yine de biraz tedirginliğe sürüklenmemin sorunun taşıdığı asıl önemle hiçbir ilişkisi yok. Kızmanın yersizliği pekala fark edilse de bir kimseyi sürekli kızdırmak katlanılır şey değil. İnanılmasa bile kararları bir bakıma yalnız beden yönüyle kollayıp gözlüyor insan. Ama burada biraz da yaşlılık belirtisi söz konusu. Gençlere her şey yaraşıyor. Bir takım çirkin ayrıntılar gençliğin bitip tükenmez güç kaynağında kayboluyor. Bir gencin biraz pusuda bakışları olsa kötü bir gözle görünmez bu. Asla bunu fark eden çıkmaz. Hatta gencin kendisi bile farkına varmaz bunun. Ama yaşlılıkta elde kalan kırıntılardır ancak ve bunların her biri de gereklidir. Hiçbiri yenilenemez. Her biri göz altında tutulur. Yaşlanan bir adamın pusuda bekleyen bakışı, açıkça pusuda bekleyen bir bakıştır ve bunu saptamak güç değildir. Ancak burada da sorunun gerçekten kötüye gitmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Yani nereden bakarsam bakayım, hani bu görüşümden de ayrılacağım yok. Elimle bu sorunun üzerini şöyle birazcık kapayıversem, kimselerce rahatsız edilmeden kadının bütün kudurup köpürmelerine karşın normal yaşamımı sessiz sakin sürdürebileceğimi görüyorum. Açlık cambazı. Şu son yıllarda açlık cambazlarına karşı ilgi hayli azaldı. Eskiden insanın kendi başına bu gibi büyük gösteriler düzenlemesi pek kazançlı bir işti. Oysa bugün böyle bir şeye kalkışmak akıl kârı değil. Başka zamanlarda onlar. Bir vakit bütün kent açlık cambazıyla ilgilenirdi. Gösterinin her geçen günü seyirci sayısı artar, herkes açlık cambazını günde en az bir kez dolaşmadan yapamazdı. Zaman ilerledikçe ortaya aboneler çıkar, günlerce demir parmaklıklı küçük kafesin önünde oturup bekleşirdi. Gösteriyi daha etkili kılmak için yakılan meşalelerin aydınlığında gece bile açlık cambazını görmeye gelenler olurdu. Güzel havalarda kafes ortaya çıkarılır ve özellikle çocukların ziyaretine açık tutulurdu. Gösteriler çokluk büyüklerin katıldığı moda bir eğlenceden başka bir şey değilken küçükler şaşkın, ağızları açık, her ihtimale karşı el ele tutuşur, benzi sarı, üzerinde siyah bir triko giysi, kaburga kemikleri belirgin olarak dışarı fırlamış açlık cambazının samanlar üzerinde oturuşunu, bazen nezaketle başını sallayıp zoraki bir gülümsemeyle soruları cevaplandırışını, ayrıca sıskalığını, seyircilerin elleriyle dokunup anlamalarını sağlamak üzere kafesin çubukları arasından kolunu uzatışını, bazen de kendi içine gömülüp kimse hatta kafesteki tek eşya olan saatin önemli vuruşlarını bile umursamayışını, adeta yumuk gözlerini önüne dikip ara sıra minicik bir bardaktan bir yudum su alarak dudaklarını ıslatmaktan başka bir şey yapmayışını izlerlerdi. Değişip duran seyircilerden ayrı bir de seyircilerin seçtiği sürekli gözcüler vardı ki ne tuhafsa hep kasaptı bunlar ve görevleri üçer üçer açlık cambazının başında beklemek, kimse görmeden bir şey yememesi için onu göz altında tutmaktı. Ama bu seyirci topluluklarının içlerinin rahat etmesi amacıyla başvurulan bir formaliteden başka bir şey değildi. Çünkü işin içindekiler açlık cambazının açlık süresince ne olursa olsun, hatta buna zorlansa bile ağzına bir lokma yiyecek koymayacağını pekala bilirdi. Nihayet sanatçı onuru böyle bir yola başvurmasına izin vermezdi. Elbet her gözcü bunu anlayamazdı. Dolayısıyla gece nöbet tutan bazı kişiler görevlerini pek üstünkörü yapmaya kalkıyor, bile bile uzak bir köşeye çekilip iskambil oyununa dalıyor, böylelikle açlık cambazının gizlice yanında bulundurduğunu sandıkları azıktan birkaç lokma bir şey atıştırmasına fırsat vermek istediklerini belli ediyorlardı. Açlık cambazı için böylesi gözcülerden daha eza verici ne olabilirdi? Bunlar onu üzüyor, onun açlığa katlanabilmesini alabildiğine güçleştiriyordu. Bazen kendisinden haksız yere kuşkulandıklarını göstermek için bu tür gözcülükler sırasında dermansızlığını yenip evden geldiği kadar uzun süre şarkılar söylüyordu. Ama bu pek yarar sağlamıyor, şarkı söylerken bile yiyip içtiğini sanan gözcülerin onun bu yoldaki becerisine şaşmalarına yol açıyordu yalnız. Kafesin hemen yanı başına oturup salondaki gece lambasının bulanık ışığıyla yetinmeyerek menajerin ellerine tutuşturduğu cep fenerlerini üzerine sıkan gözcüleri açlık cambazı kendisine kuşkusuz çok daha yakın buluyor, çiğ ışık onu hiç rahatsız etmiyordu. Uyuyabildiği yoktu çünkü. Şöyle biraz kestirmeye gelince bunu da her vakit, her ışık durumunda, hatta salon gürültülü ve hınca hınç dolu olduğu zamanlar bile yapabiliyordu. Yani böylesi gözcülerle bütün geceyi uykusuz geçirmeye razıydı dünden. Onlarla şakalaşmaya, onlara gezginci yaşamından çeşitli olaylar anlatıp onların anlatacaklarını dinlemeye ve bunu da kendilerini uyanık tutmak, kafesinde yiyecek namına bir şey bulunmadığını, açlığa onların hepsinden çok katlanabileceğini göstermek için yapmaya hazırdı. Ama en büyük mutluluğu böyle uykusuz geçirilmiş yorucu bir gecenin ardından sabah olup kendi cebinden ısmarladığı pek zengin bir kahvaltının gözcülerin önüne çıkarıldığını ve onların sağlıklı insanlara özgü bir iştahla kahvaltı başına üşüştüklerini görünce duyuyordu. Hani söz konusu kahvaltıda bile gözcülerle ilgili olarak çirkin bir rüşvetin kokusunu sezenler çıkmıyor değildi ama bu kadarı da fazlaydı doğrusu. Hem bu kişilere madem öyle buyurun siz kahvaltısız nöbet tutun dendiği zaman yan çiziyorlar ama yine de kuşku duymaktan geri kalmıyorlardı. Aslında böylesi kuşkuların açlık gösterilerinde genellikle bulunması gerekiyordu. Çünkü kimse gösteri süresince gece gündüz ara vermeden açlık cambazının başında nöbet tutamazdı şüphesiz. Bu yüzden de kendi gördüklerine dayanarak onun gösteri boyunca ağzına bir lokma bir şey koymadan sürekli aç kalıp kalmadığını bilebilecek bir kimse çıkamazdı. Bunu bilse bilse açlık cambazının kendisi yalnız bilebilir. Açlık gösterilerinin tam anlamıyla tek seyircisi yine kendisi olabilirdi. Gel gelelim açlık cambazı da bir başka bakımdan asla memnun olmuyor. Kendi şahsına karşı duyduğu hoşnutsuzluktur ki onun bu kadar zayıflamasına yol açıyordu. Belki söz konusu hoşnutsuzluğu duymasa açlıktan böyle süzülmez ve onun bu halini görmeyi içleri götürmeyen pek çok kimsenin gösterilerden üzülerek uzak kalmasına yol açmazdı. Aç kalmanın ne kolay olduğunu bir tek kendisi biliyordu. Hatta işin içindekiler arasında bile bunu başka bilen yoktu. Oysa öyle kolay, öyle kolaydı ki bunu açıkça söylüyor ama kendisine inanan çıkmıyordu. Bu itirafını olsa olsa alçak gönüllülüğüne, çok zamandır reklam düşkünlüğüne veriyorlar. Hatta kendisine işin bir kolayını bulduğu için açlığa katlanmakta gerçekten zorluk çekmeyen, üstelik bunu yarı itiraf gözü pekliğini gösteren bir düzenbaz diye bakanlar çıkıyordu. Açlık cambazı ister istemez sineye çekiyordu hepsini. Onca yıl buna alışmıştı. Ama bir hoşnutsuzluk duygusu da sürekli içini kemirip duruyordu. Şimdiye kadar hani bunu teslim etmek gerekirdi. Bir gösteri süresinin bitiminde gönül rızasıyla kafesinden çıktığı görülmemişti hiç. Menajeri aç kalma süresi diye 40 gün belirlemişti. Onun daha fazla aç kalmasına büyük kentlerdeki gösterilerde bile izin vermiyordu ve bunda da haklıydı. Deneyimler ortaya koymuştu ki bir kentin gösteriye ilgisi reklam kampanyasına gittikçe hız verilerek ancak 40 gün ayakta tutulabiliyor ve her geçen gün biraz daha arttırılabiliyordu. Ama derken seyircilerde bir çözülme, bir gevşeme başlıyor, gösteriye rağbette hayli bir düşüş izleniyordu. Kuşkusuz bu bakımdan kentten kente, ülkeden ülkeye küçük çapta ayrımlara rastlanmıyor değildi. Ama genellikle ilginin en canlı olduğu dönem 40 gündü. 40. gün baştan başa çiçeklerle bezenmiş kafesin kapısı açılıyor, hayranlıkla dolu bir seyirci kalabalığı salona üşüşüyor, askeri bir bando çalmaya başlıyor, açlık cambazının vücudunda gerekli ölçümleri yapacak iki hekim kafesten içeri süzülüyor, alınan sonuçlar bir megafonla salondakilere iletiliyor ve sonunda bu iş için seçildiklerinden dolayı mutlu iki bayan gelip açlık cambazını kafesinden çıkarmak, birkaç basamak merdivenden indirip üzerinde özenle hazırlanmış bir hasta sofrasının beklediği küçük bir masaya götürmek istiyordu. İşte böylesi durumlarda kafesten çıkmamak için hep ayak diriyordu açlık cambazı. Ama yine de bir deri bir kemik kollarını kendisine doğru eğilen hanımların yardıma hazır uzanmış ellerine gönül rızasıyla bırakıyor, gel gelelim doğrulup ayağa kalkmaya bir türlü yanaşmıyordu. Neden sanki şimdi, neden tam 40 gün sonra gösteri sona ersindi? Oysa daha uzun süre, sınırları belirsiz uzun bir süre açlığa katlanabilirdi. Neden tam formunu bulduğu bir sıra, hatta daha büsbütün formunu bulmamışken aç kalmaya son versindi? Ne diye kendisini açlığa sürdürmek, gelip geçmiş açlık cambazlarının yalnız en büyüğü olarak ün yapmaktan değil, çünkü zaten böyle biriydi, aynı zamanda aklın alamayacağı ölçüde kendini aşma ününden yoksun bırakmak istiyorlardı. Çünkü onun açlığa dayanma gücü hiç sanır tanımıyordu. Kendisine bu kadar hayranlık duyan kalabalığın, ona bu kadar az katlanabilmesi nedendi acaba? Madem ki daha aç kalmaya katlanabilecekti, ne diye önünde duruyordu bu kalabalık? Üstelik yorulmuş oluyordu. Samanlar içinde rahatça otururken boylu boyunca kalkıp ayakları üzerinde dikilecek, yemeğe mi gidecekti? Yemeği aklına bile getirmekten içi bulanıyor, hanımların hatırı için bunu belli etmekten kendini güç bela alıkoyuyordu. Başını kaldırıp onların sözde dost, gerçekte pek acımasız gözlerinin içine bakıyor, Çöp gibi bir boyun üzerinde oturan kurşun gibi ağır kafasını sallıyordu. Ama her zamanki sahne yineleniyordu derken menajer geliyor, Tanrı'nın şu samanlar üzerindeki eserini ermişlik aşamasına bambaşka bir yoldan ulaşmış şu zavallı adamı bir kez görmeye çağırır gibi kollarını konuşmadan, müzik konuşmasını engelliyordu çünkü, açlık cambazının üzerinde havaya kaldırıyordu. Sonra onu ince belinden kavruyor ve bunu yaparken aşırı bir sakınganlıkla davranarak karşılarındaki yaratığın ne narin bir şey olduğuna seyircileri inandırmak istiyor. Sonra onu kimse görmeden şöyle biraz sarsıp silkiyor, ardından bu sarsıp silkmeye dayanamayarak bacakları ve belden yukarısıyla ileri geri sallanan açlık cambazını karşılaştıkları manzarayla benizleri ölü gibi sararmış bayanların ellerine teslim ediyordu. Artık bundan sonra açlık cambazına olanları sineye çekmek düşüyordu. Başı yuvarlanmış da nasılsa bulunduğu yerde durmuş gibi göğsünün üzerine sarkıyor, karnı içine göçüyordu. Ayakları kendi kendilerini dik tutabilmek için diz kısımlarıyla sımsıkı birbirine yapışıyor ama üzerine bastıkları asıl zemin değilmiş de gerçek zemini ararlarmış gibi yeri eşeliyordu. Bütün vücudunun kuşkusuz tüy ağırlığındaki yükü bayanlardan birinin üzerine biniyor, söz konusu bayan ilkin hiç değilse yüzünü açlık cambazının dokunuşundan korumak istiyor, yardım aranarak soluk soluğa, bu şerefli görevin böyle olacağını ummamıştır çünkü, boynunu alabildiğine geriyor ama bunu başaramayınca ve kendisinden daha şanslı bir gözle baktığı arkadaşı da yardımına koşmayıp açlık cambazının elinin bu ufak kemik çıkınının titreyerek önü sıra taşımakla yetinince, zevkten çılgına dönen salondaki seyircilerin kahkahaları arasında ansızın hüngür hüngür boşanıyor. Bunun üzerine oracıkta hazır bekleyen bir uşak hemen seyirtip bayanın yerini alıyordu. Ardından yemeğe geliyordu sıra. Menajer seyircilerin dikkatini açlık cambazından başka tarafa çekmek için bir yandan eğlenceli boş boğazlıklarda bulunup baygınlığa benzer bir yarı uykuya dalmış açlık cambazının ağzına yemekten bir iki kaşık veriyor. Sonra da kulağına sözde açlık cambazı tarafından fısıldanmış bir içki nüktesini seyircilere aktarıyordu. Bando olup bitenleri güçlü bir fanfarla destekliyor derken seyirciler dağılıyordu. Hani bu durumda kimsenin gördüklerinden memnun kalmamaya hakkı yoktu. Kimsenin bir tek açlık cambazı, bir tek o vardı hiç memnun olmayan. İşte böylece açlık cambazı arada düzenli küçük molalarla dıştan bakınca sözde bir görkem içinde herkesten itibar görerek ama yine de çokluk hüzne gömülmüş yaşayıp gidiyor ve kimse ciddiye almadığından hüznü giderek büyüyordu. Hem nasıl avutulabilirdi ki? Neyi etti? Örneğin durumuna acıyan iyi yürekli biri çıksa da ona üzüntüsünün belki açlık gösterilerinden kaynaklandığını açıklamak istese, açlık cambazı hele gösterinin ilerlemiş bir zamanıysa öfkeden kudurmuş bir hayvan gibi kafesin demir parmaklıklarını sarsarak herkesin içine korku salıyordu. Ama böylesi durumlarda menajerin elinde uygulamaktan hiç çekinmediği bir cezalandırma yöntemi vardı. Salondaki topluluktan açlık cambazını bağışlaması dileğinde bulunuyor. Hani açlığın yol açıp tok kimselerin kolay kavrayamayacağı bir alınganlıktan kaynaklanmazsa onun bu davranışının hoş görünmeyeceğini itiraf ediyor. Sonra da açlık cambazının yine bir açıklama gerektiren şimdiye kadarkinden çok daha uzun süre aç kalabileceği savına değinerek besbelli bu savda saklı yatan yüce amacı, iyi niyeti ve büyük özgeciyi övüyor ama hemen ardından seyircilere gösterdiği bir alay resimle söz konusu savı düpedüz çürütmeye çalışıyordu. Çünkü satışa da çıkarılan resimler açlık cambazını gösterinin 40. gününde bir yatakta adeta ölü gibi yatarken gösteriyordu. Açlık cambazı gerçek üzerinde girişilip kendisinin hiç yabancısı bulunmadığı ama yine de onun ikide bir sinirlerini ayağa kaldıran böyle kasıtlı bir değişikliği güçlükle sineye çekiyordu. Çünkü açlık gösterisinin vakitsiz sona erdirilmesinin sonucu olan bir durum ilgili değişikliğin nedeni diye ileri sürülmekteydi. Bu anlayışsızlık, bu anlayışsız dünyayla savaşmak olacak gibi değildi. Bugüne kadar kaç kez saf bir inançla kafesin parmaklıklarına tutunarak menajeri dinlemişti. Ama resimlerin her ortaya çıkarılışında parmaklıkları koy veriyor, inleyerek yerdeki samanların üzerine yığılıyor ve ancak bunun üzerine yatışan kalabalık yeniden yanına sokulup onu seyre koyuluyordu. Bu tür sahnelerin tanıkları aradan birkaç yıl geçip de olanları anımsadıklarında şaşırıp kalıyordu çokluk. Çünkü araya o büyük değişiklik girmiş ve değişiklik adeta bir anda gerçekleşmişti. Belki hayli köklü nedenleri vardı değişikliğin ama kim kalkıp bunları araştıracaktı? Her neyse, günün birinde şımartılmış açlık cambazı, eğlenceye düşkün seyircilerin kendisini boşladığını, kendisi dururken başka yerlerdeki gösterilere koştuğunu gördü. Bunun üzerine menajer onu yanına alıp, belki sağda solda eski ilgiyi yeniden bulabilmek umuduyla Avrupa'nın bir yarısını dolaştı. Ama boşuna. Sanki aralarında gizlice anlaşmışlar gibi, her gidilen yerde seyirciler açlık gösterilerinden düpedüz yüz çeviriyordu. Kuşkusuz öyle durup dururken gerçekleşmiş bir şey değildi bu. Zamanında başarıların sarhoşluğuyla pek önemsemeyip öne alınmaya çalışılmamış kime olumsuz belirtiler akla geliyordu şimdi. Ama bunlara karşı bir şey yapabilmek için vakit geçmişti artık. Hani açlık gösterilerinin el üstünde tutulacağı bir zaman kuşkusuz gelecekti yine. Ama ne vakte kadar? O vakit kim ölür, kim kalırdı? Peki şimdi açlık cambazı ne yapacaktı? Binlerce kişinin kendisini çılgınca bağrına bastığını görüp yaşadıktan sonra küçük panayırlarda çadırlar içinde sanatını sürdüremezdi. Kendisine başka meslek edinmeye gelince bunun için hem yaşı pek ilerlemişti hem aç kalmaya karşı bağnazlık derecesinde tutkunluğu vardı. Bu yüzden o eşsiz parlaklıktaki meslek yaşamı boyunca kendisine arkadaşlık eden menajerine yol verip çalışmak üzere bir sirke girdi. Boşuna kızıp sinirlenmemek için anlaşmanın koşullarını hiç merak etmedi. Elinin altında birbirini denge durumunda tutup birbirini bütünleyen dünya kadar personel, hayvan, araç ve gereç bulunduran büyük bir sirkte herkes için hatta bir açlık cambazı için elbet mütevazi bir ücret karşılığı iş vardı. Hem söz konusu durumda angaje edilen yalnız açlık cambazının kendisi değil, aynı zamanda onun ün salmış eski adıydı. Hatta bu sanat türünde yaş ilerlemesinin başarı oranında zorunlu bir düşmeye yol açmayacağı göz önüne alınırsa, emekliler arasına karışmış, artık sanatının doruğunda tutunamayan bir adamın sirkin birinde başını sokacak yer aradığı hiçbir vakit ileri sürülemezdi. Tersine açlık cambazı yine eskisi gibi aç kalabileceğini ileri sürüyordu ki buna bayağı inanmamak için ortada neden yoktu. Hatta o kadar ileri gidiyordu ki eğer karışan olmazsa hani bunun için hiç duraksamadan söz veriliyordu kendisine. Gösterileriyle asıl şimdi dünyayı haklı olarak parmağını ısırtacağını söylüyordu. Kuşkusuz bu öyle bir savdı ki konuşmanın coşku ve heyecanı içinde açlık cambazının unuttuğu zamanın havasını bildiklerinden işin içindekilerin sadece gülüp geçmesine yol açıyordu. Ama açlık cambazı da gerçek durumu aslında fark etmiyor değildi ve kendisini gözde bir numaraymış gibi menajin orta yerinde değil dışarıya ahırların oraya bir yandan kolay ulaşılabilecek bir yere koymalarını pek doğal karşılamıştı. Kafesin dört bir yanını büyük ve renkli tabelalar kuşatıyor, seyircilere görecekleri şey konusunda bilgi veriliyordu. Molalarda sirkteki hayvanları görmek için ahırların bulunduğu yere koşuşan seyircilerin, açlık cambazının önünden geçerken hemen her vakit biraz duraksayıp onu seyretmesi önlenecek gibi değildi. Bu daracık geçitte bir an önce görmek istedikleri ahırlara giden bu yol üzerinde söz konusu duraklamalara akıl erdiremeyen kimseler arkadan sıkıştırıp şöyle rahat ve uzun süreli bir seyri engellemese belki açlık cambazının yanından o kadar çabuk ayrılmayacaklardı. İşte bu yüzdendir ki açlık cambazı yaşamının amacı diye bakıp kuşkusuz dört gözle beklediği ziyaretçilerden aynı zamanda bir ürperti duyuyordu. İlk günler program aralarını büyük bir sabırsızlıkla beklemiş, kendisinden yana akıp gelen kalabalığı sevincinden uçarak izlemiş ama çok sürmeden kendi kendini adeta bilerek ve alabildiğine inatla aldatma çabaları bile edinilen deneyimler karşısında tutunamamıştı. Bunların hepsinin de hiç değilse niyetlerine bakılırsa ahırları dolaşmaya gelenlerden başka kimseler sayılamayacağına inanmıştı. Ama seyircilerin bu uzaktan akıp gelişleri yok mu? Sonraları da en güzel bir manzara olarak kaldı kendisi için. Çünkü bir kez yanına yaklaşmasınlar, aralıksız birbirini sürüp götüren grupların birbirine bağırıp çağırması bir anda çevresini gürültüye boğuyordu. Gruplardan biri ki bu grup çok geçmeden açlık cambazını ötekilerden daha çok sinirlendirmeye başlamıştı. Onu rahat seyretmek istiyordu. Hani anladığından değil de canı öyle istediğinden, öteki gruba inat olsun diye. Öteki grup ise ilkin ahırlara gitmeyi düşünüyordu yalnız. Büyük kalabalık çekilince arkadan geç kalanlar sökün ediyordu. Ne var ki diledikleri kadar kafesin önünde durmalarına kimse ses çıkarmamasına karşın onlar da hayvanların yanına bir an önce varmak için adımlarını açarak adeta kendisine göz ucuyla bakmaksızın önünden seyirtip geçiyorlardı. Hani pek de sık rastlanmayan bir şans eseri bazen yanında çocuklarıyla bir babanın çıka geldiği oluyor. Baba parmağıyla açlık cambazını işaret ederek çocuklara uzun boylu açıklamalarda bulunuyor, onlara önceki yıllarda yaşadığı şimdikine benzer ama şimdikiyle kıyaslanamayacak ölçüde büyük gösterilerden söz açıyordu. Çocuklar ise okulda ve hayatın içinde gereken hazırlığı edinemediklerinden, babalarının söylediklerinden bir şey çıkaramıyorlardı. Onlara göre açlık perhizi de neydi? Ama yine de açlık cambazı çocukların meraklı gözlerindeki ışıltıda yakında daha insaflı zamanların geleceğini müjdeleyen bir şeyler seziyor. Ara sıra hayvan kafeslerine böyle yakın olmasam belki durumum biraz düzelir diye kendi kendine söyleniyordu. Halkın kolaycacık öbür tarafı seçmesinin nedeni aradaki bu yakınlıktı çünkü. Üstelik hayvan kafeslerinden kopup gelen pis koku, geceleri huysuzlaşan hayvanların gürültüsü, önünden geçirilip vahşi hayvanlara götürülen çiğ etler, yiyecek verilirken hayvanların bağırıp çağırması kendisine dokunuyor, onu sürekli bir hüzne gömüyordu. Ne var ki açlık cambazı, bu bakımdan sirk idaresine herhangi bir yakınmada bulunmayı da göze alamıyordu. Nihayet içlerinde sırf kendisini görmek isteyen tek tük kişilerin de yer aldığı ziyaretçilerin gelişini, hayvanların oradaki varlığına borçluydu. Hem sirkteki varlığı ve hayvan kafeslerine giden yol üzerinde doğrusu bir engelden başka bir şey oluşturmadığı idareye hatırlatılırsa, Allah bilir kendisini hangi köşeye tıkarlardı. Kuşkusuz ufak bir engeldi ve giderek daha da ufalıyordu bu engel. Ne de olsa bugünkü günde seyirciler, bir açlık cambazının kendisine değerli bir gözle bakılmasını istemesindeki tuhaflığa alışmış ve böylece açlık cambazı üzerindeki yargısını da vermişti. İstediği kadar açlık perhizlerine girişsin, ki öyle de yapıyordu zaten, onun için artık bir kurtuluş yolu bulunmuyor, hiç kimse kendisine dönüp bakmıyordu. Aç kalma sanatının önemini anlatayım dese, sözüne kulak verecek kimse yoktu. Anlatmak da yetmezdi, insanın yaşaması gerekiyordu bunu. O canım ilanlar pislenip yazıları okunmaz olunca yırtılıp alaşağı ediliyor, ama yerlerine yenilerini koymak kimsenin aklına gelmiyordu. Geride bırakılan açlık günlerinin sayısını gösteren tabela, başlangıçta titizlikle günü gününe değiştirilmişken, çoktandır kimseler yanına uğramıyordu artık. Çünkü ilk birkaç haftanın ardından görevliler bu küçük işten bıkmıştı. Gerçi açlık cambazı bir vakit düşünde yaşattığı gibi açlık perhizlerini sürdürüyor, bu işin de her vakit söylendiği gibi kolayca üstesinden geliyordu artık. Hiç kimse, hatta açlık cambazının kendisi bile, başarısının büyüklüğünün bilincinde değildi. Dolayısıyla içini bir hüzündür kaplıyordu. Ara sıra işi gücü olmayan birinin kafesin önünde durup eski sayıları göstererek onunla eğlenmesi, onu aldatmacılıkla suçlaması iftiranın daniskasıydı. Bunu vurdum duymaz, yaratılıştan kötü kalpli kimseler yapabilirdi ancak. Çünkü aldatan açlık cambazının kendisi değildi. O dürüstlükle çalışıyordu. Asıl insanlar açlık cambazını aldatıyor, insanlar onun hakkını yiyordu. Aradan yine bir hayli zaman geçti ve bu iş kapandı. Günlerden bir gün çıka gelen sirk yetkililerinin birinin dikkatini çekti kafes. Görevlilere içinde sökülmüş otlarla sapasağlam kafesi oracıkta bırakıp ne diye kullanmadıklarını sordu. Kimse cevap vermedi. Derken oradakilerin biri sayı tabelalarını görüp açlık cambazını anımsadı. Sopalarla otları karıştırarak açlık cambazını bulup çıkardılar. Yetkili, "Hala açlığa devam ediyor musun?" diye sordu. "Daha sürecek mi?" Açlık cambazı, "Beni bağışlayın," diye fısıldadı. Bu sözleri kulaklarını kafese yaklaştıran yetkiliden başkası işitmemişti. Yetkili, açlık cambazının aklını oynattığını çevresindekilere anlatmak için parmağıyla kendi kafasını göstererek "Tabii," diye cevap verdi. "Bağışlıyoruz seni." "Her zaman dileğim açlık gösterilerime hayran olmanızdır." "Zaten hayran değil miyiz?" "Ama olmamanız gerekirdi." "Eh, biz de olmayız öyleyse. Peki ama neden hayran olmayalım?" "Çünkü ister istemez aç kalmak zorundayım." "Bak sen, peki neden aç kalmak zorundasın?" Açlık cambazı ufacık başını biraz kaldırıp yakın bir öpücüğe hazırlanır gibi dudaklarını sivriltti. Söyleyeceği bütün sözlerin duyulmasını ister gibi yetkilinin dosdoğru kulağına "Çünkü," dedi, "çünkü hoşuma giden yemek bulamıyorum. Bulsam inanın ki böyle bir ün ardında koşmaz, ben de sizin gibi, başkaları gibi karnımı tıka basa doyururdum." Bunlar açlık cambazının son sözleri oldu. Ama yine de feri kaçmış gözlerinde, açlık perhizini sürdüreceğine ilişkin artık gururlu değilse bile sağlamlığını koruyan bir inanç hala seçilmekteydi. Derken yetkilinin sesi duyuldu. "Haydi çocuklar, şurayı bir derleyip toplayın bakalım." Açlık cambazını otlarla birlikte götürüp kafesini genç bir pantere verdiler. Vahşi hayvanın kafes içinde kendini oradan oraya atışını seyretmek en duygusuz kimselere bile zevk veriyordu. Hiçbir eksiği yoktu hayvanın. Canının istediği yiyecekler bakıcılar tarafından getirilip önüne konuyordu. Hatta kendini tutsak hissettiği bile söylenemezdi. Gerekli bütün erdemleri fazlasıyla kendisinde barındıran bu soylu vücut adeta özgürlüğünü de beraberinde taşıyordu. Herhalde ağzında, dişlerinin arasında taşıyor olacaktı bu özgürlüğü. Yaşam tutkusu öylesine bir coşkuyla hançeresinden çıkıyordu ki seyircilerin bunun karşısında tutulması biraz zordu. Ama yine de korkularını yenip kafesin çevresini sarıyor ve hayvanın seyrine bir türlü doyamıyorlardı. Şarkıcı Josephine ya da Fare Ulusu. Şarkıcımızın adı Josephine. Onu bir kez dinlemeyenler şarkılardaki gücü bilmez. Josephine'nin şarkılarıyla peşine takıp sürükleyemeyeceği kimse yoktur aramızda. Soydaşlarımızın genellikle müziksever olmadığı düşünülürse bunun önemi daha iyi anlaşılır. Dirlik düzenlik içinde sessiz bir hayat bizim için en sevimli müzik yerini tutuyor. Çetin bir yaşamımız var. Bir yol kalkıp bütün günlük tasa ve kaygıları üzerimizden atalım desek de, müzik gibi süre geldiğimiz hayata böylesine uzak uğraşlar çok yükseğimizde bizim.